Ayrım 4, Haridonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 44. İkinci kaya uzmanının adı A. Gerard Booth olarak geçiyordu ve Ralston onu özellikle önermişti. Bu belgeleri ve makaleleri size göstereceğime Booth'a söz verdim. Araştırmalarınız için yararlı olacağına inanıyorum. Ralston'un verdiği dosyada Booth'un Türkiye, Korsika, Zaire ve Avustralya gibi çok farklı bölgelerde yaptığı çalışmalar bulunuyordu. Makalelerin bir kısmını National Geologist dergisinde okuduğunu anımsadı Alex. Booth konusunda üstün biriydi. Aynı zamanda Booth kadındı. Meslektaşları onu Alison Booth olarak tanır ve çoğu kişi Gerard adını bile bilmezdi. Böylesine içten gelen bir gülüşe Alex pek az rastlamıştı. Canlı parlak mavi gözleri, sert bir hareketle elini sıkması kadının ne denli profesyonel olduğunu ortaya koyuyordu. Hafif dalgalı açık kahverengi uzun saçlarını herhalde dikkatle fırçalamıştı. Yaşı 20'lerin sonu ile 30'ların ortasında olabilirdi. Bunu da gözlerinin çevresindeki ince çizgiler dışında tahmin etmek olanaksızdı. Alison Booth yalnızca iyi bir uzman ve güzel bir kadın değildi. Aynı zamanda son derece çekici ve dışa dönük bir insandı. Konuşurlarken profesyonel sözcüğü McAuliffe'in aklına sık sık geldi. Rolly, yani Dr. Ralston'a kadın olduğumu söylememesini tembih ettim. Lütfen onu sorumlu tutmayın. Antifeminist olduğuma nasıl karar verdiniz? Alison eliyle saçlarını güzel yüzünden uzaklaştırdı. Düşmanca bir davranışınızı duymadım Dr. McAuliffe ama her zaman karşılaşılan engelleri biliyorum. Niteliklerim konusunda sizi ikna etmek benim görevim. Sözlerinin çift anlamlı olduğunu fark eden Alison Booth gülümsemekten bir anda vazgeçip eteğini çekiştirdi. Alan çalışmasında ve laboratuvarda yeterince iyi olduğunuzdan eminim. Daha başka fikirler zaten konumuzun dışında kalır sanırım dedi genç kadın tipik İngiliz soğukluğunu belli belirsiz hissettirerek. Pek değil. Araştırma bölgesinin kendine özgü insanları rahatsız edebilen fiziksel sorunları var. Jamaika'nın Zaire ya da Avustralya'nın iç bölgeleri kadar kötü olacağını sanmam. Buralarda çalışmıştım. Biliyorum. Rory bana bizlerle yüz yüze görüşmeden çalışma gezilerimizin referanslarını kabul etmeyeceğinizi söyledi. Bir grup içinde çalışmak hatalı düşüncelere, desteklenmeyen ilişkilere yol açabilir. Diğer insanlara karşı olumsuz davrandığı için grubumdaki iyi uzmanların bir kısmını yitirdiğim oldu. Benim referanslarım çok iyidir Dr. McAuliffe. Görmek isterim. Alison kucağındaki çantadan iki büyük zarf çıkarıp masanın köşesine bıraktı. Alex uzanırken gülerek ona baktı ve bir süre bakışları kenetlendi. Bu araştırma sizin açınızdan niçin bu denli önemli Mrs. Booth? Çünkü mesleğimde uzmanım ve bu işi yapabilirim. Üniversitede çalışmıyor musunuz? Yalnızca belirli zamanlarda ders verip laboratuvar çalışmalarına katılıyorum. Sürekli çalışmamayı ben seçtim. Öyleyse konu para değil. Para kazanmak her zaman için yararlıdır ama şu anda ihtiyaç içinde değilim. Alex sizi asla ihtiyaç içindeyken düşünemiyorum derken genç kadının gözlerinde bir bulutun dolaşıp kaybolduğunu hissetti. Ama niçin bu araştırma diye ısrar etti. Sizin niteliklerinize sahip biri için her zaman iş olanağı vardır. Belki daha ilginç ya da daha fazla ücret veren ekipler bulabilirsiniz. Zamanlama çok önemli dedi Alison belirsiz bir tereddütle. Bazı kişisel nedenlerim var. Yani Jamaika'da uzun bir süre kalmanızı gerektiren nedenleriniz mi var? Jamaika'nın konumla hiç ilgisi yok. Araştırmanız Moğolistan çöllerinde bile olabilirdi. Alex anlıyorum deyip zarfları masaya bırakırken bilinçli olarak aldırış etmiyormuş gibi davrandı ve Alison derhal tepki gösterdi. Pekala Doktor McAuliffe, dostlarım zaten her şeyi biliyor. Konuşurken sesi son derece sakindi. Tümüyle profesyonel bir insan oluvermişti. Bana Miss Booth dediniz ama Booth kocamın soyadı. Üzülerek söylüyorum ki evliliğim yürümedi ve kısa bir süre önce sona erdi. İyi niyetli dostların aşırı yakınlığı böyle zamanlarda sıkıcı olabiliyor. Biraz çevremden uzaklaşmak istiyorum. Kadının gözlerinin içine bakan Alex, onun sözlerinin ardında yatan gerçekleri sezmeye çalışıyordu. Bir şeyler vardı ve genç kadının profesyonelce yaklaşımı daha fazla üstüne gitmesini engelliyordu. Konumuzla ilgili değil, özür dilerim ama bana açıkladığınız için sevindim. Sorumluluk duygunuz tatmin oldu mu? Hiç olmasa merakımı giderdim derken Alex dirseklerini masaya dayayıp ellerini çenesinin altında birleştirdi. Ayrıca sizi akşam yemeğine davet etme olanağını verdiniz bana. Sanırım bu beni ekibe kabul edip etmemenize bağlı. Alisa'nın sesi nazik ama soğuk değildi. Gözlerinin içi yine neşeyle parlıyordu. Doğrusunu isterseniz ekibe kabul etmeyi düşündüğüm kişileri öğle ya da akşam yemeğine davet edecek ve belki de birer içki ikram edecektim. Ama şimdilik bunu açıklamak istemiyorum. Çok nazik bir yanıt Doktor McAuliffe dedi genç kadın hafif bir gülümseyişle. Sizinle yemeğe çıkmak beni mutlu edecek. Üstünüze düşmemek için elimden geleni yapacağım. Teselliye gerek duyduğunuzu sanmıyorum. Ben de sizin sıkıcı biri olduğunuzu sanmıyorum. Teşekkür ederim. 5. Kısım. High Holborn ile Chancery Lane'in köşesinde duran Alex saatine baktı. Londra'nın sisli karanlığında parlayan kadran 11.40'ı gösteriyordu. Ve Preston'ın Rolls Royce'u 10 dakika gecikmişti, belki de hiç gelmeyecekti. Aldığı talimata göre eğer araba gece yarısına kadar gelmezse otele dönecek ve başka bir randevu ayarlanacaktı. Ara sıra kendi kendine kimin gizli emirlerini yerine getirmekte olduğunu anımsatıyor ve buna karşılık kendisinin de izlenip izlenmediğini merak ediyordu. İnsanı korkunun pençesine atan bu yaşam biçimi aslında onu iyiden iyiye alçaltır gibiydi. Komploların karanlık dünyası hakkında anlatılanlar bazen bu dünyanın kendine özgü onursuzluğunu unutturuyordu. Temelinde bir özgürlük duygusu bile yoktu. İnsan boğulduğunu hissediyordu. Warfield bu akşam onu çağırınca Hammond ile saat 1'de randevusu olduğu için paniğe kapılmış, aceleyle onu aramak zorunda kalmıştı. İngiliz ajanın MI5 bürosundaki gizli özel telefonu uzun süre açılmadı. Alex'e başka bir numara vermemiş ve büroyu arayıp ismini bırakmamasını özellikle tembih etmişti. Ayrıca Hammond'ı ararken Savoy'daki odasının telefonunu da kullanmamalıydı. Otelin ve büronun santrallerine güvenmediği gibi cep telefonlarına da kuşkuyla bakıyordu. Sonunda Alex sokağa çıkıp bir sürü pub'a ve telefon kulübesine girmek zorunda kalmıştı. Her nedense izlendiği duygusuna kapıldığından Warfield sorguya çekerse vereceği yanıtı bile hazırlamıştı. Alison Booth ile ertesi gün öğle yemeğinde buluşmak üzere randevulaştıklarını ve bu gece randevuyu iptal etmek için kadını arayıp durduğunu anlatacaktı. Gerçekten de Alison ile randevusu vardı ve iptal etmeye hiç niyeti yoktu. Açıklamalarını gerçeğe dayandır. Yaklaşım ve tepki MI5. Sonunda Hammond'ın telefonu açıldı ve karşısına çıkan adam geç saatte yemeğe çıkmış olduğunu söyledi. Akşam yemeği, güzel tanrım. Dünya çapında karteller, en üst düzey konumlarda uluslararası çatışmalar, parasal komplolar ve geç saatte yemeğe giden bir adam. McAuliffe'in endişeli sesine karşın adam sükunetle Hammond'a haber vereceğini bildirdi. Ne var ki Alex'in endişesi bitmemişti ve Warfield ile görüştükten sonra Hammond'la temas kurana dek telefonun başından ayrılmaması için ısrar etti. Saat 11.45'te Rolls-Royce hala görünmemişti. Sisin karanlığında High Holborn Caddesi'nde yürüyen birkaç kişiye baktı Alex. Acaba içlerinden biri onu izliyor muydu? Korkunun pençesi. Aklı bir yandan da Alice'a takılmıştı. Üçüncü gecedir birlikte yemeğe çıkıyorlardı ve genç kadın bir ders hazırlaması gerektiğini söyleyerek erken saatte ayrılmıştı. Otele döndükten sonra ortaya çıkan karmaşaya bakınca yerinde bir karar verdiğine inandı. Alison ilginç bir kadındı. Profesyonelliği, kırılganlığını kolayca örtüyordu. Asıl kişiliğini koruma altında tutan mizah duygusundan da hiç uzaklaşmıyor gibiydi. Hafif tebessümü, sıcak mavi gözleri, ellerinin ağır zarif hareketleri bir bakıma onun koruyucu kalkanı görevini üstleniyordu. Şimdiye dek görüştüğü adayların arasında en iyisi olduğu için Alison'ı ekibe almanın profesyonel açıdan hiçbir sakıncası yoktu. Alex kendini dünyanın en iyi kaya oluşumu uzmanlarından biri sayardı ama ona rakip olmak istemezdi doğrusu. Alison Gerard Booth hem çok iyi bir uzmandı hem de çok güzeldi ve Alex onun Jamaika'da yanında olmasını istiyordu. Dunstone'un güvenlik soruşturması olumsuz sonuç verirse genç kadın için bir savunma bile hazırlamıştı. Bu geceki toplantının amacı da seçtiği kişiler hakkında son kez görüşmekti. Siyah bir gemiye benzeyen araba da nerede kalmıştı? Gece yarısına yalnızca 10 dakika vardı. ''Özür dilerim efendim'' dedi tam arkasından kaba bir ses. McAuliffe dönünce kalın kahverengi ceketli, kendi yaşlarında tersane ya da inşaat işçisine benzeyen birinin durduğunu gördü. ''Evet, ilk kez Londra'ya geliyorum efendim ve sanırım yolumu kaybettim.'' Adam sisin içinde zor görülen sokak levhasını işaret etti. ''Şurada Chancery Lane yazıyor ve Hatton Garden yakınında olması gerek. Ben de işte orada arkadaşlarımla buluşacağım ama bulamıyorum efendim.'' Alex sol tarafı işaret etti. Bu yönde 2-3 blok sonra. Adam bir türlü anlamıyormuş gibi aynı yönü gösterdi. Bu tarafta mı? Evet. Emin misiniz efendim dedi adam sonra da sesini alçalttı. Lütfen tepki göstermeyin Bay McAuliffe. Yolu tarif etmeyi sürdürün. Bay Hammond sizinle Soho'da buluşacak. St. George'un Baykuşu isimli bir kulüp var. Bara oturun ve sizinle temas kurmasını bekleyin. Bir daha telefon etmeyin. Gözetleniyorsunuz. McAuliffe yutkundu, yüzü bembeyaz oldu ve elini yine Hatton Garden yönünde salladı. Eğer beni gözetliyorlarsa sizi de gözetliyorlar demektir diye fısıldadı. Bunları hesaba katarız. Sizin hesaplarınızı sevmedim. Warfield'a ne söyleyeceğim? Beni Soho'da bırakmasını mı? Niye olmasın? Eğlenmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Sabah erken saatte işiniz yok. Amerikalılar Soho'yu sever. Kumarbaz sayılmasanız da ara sıra bahis oynamayı seviyorsunuz. Tanrım, seks yaşamımı da tanımlamak ister miydiniz? Tanımlayabilirim ama bunu yapmayacağım. Tekrar kaba saba ses geri döndü. Teşekkürler efendim, çok naziksiniz. Herhalde dostlarımı artık bulabilirim. Adam sisin içinde Hatton Garden'a doğru yürüyüp gözden kayboldu. McAuliffe tüm bedeninin titrediğini hissetti ve en azından ellerini durdurabilmek için cebinden bir sigara çıkarmaya çalıştı. Çakmağın soğuk metalini tutmak iyi geldi. Saat 12'ye 5 vardı. Birkaç dakika daha bekleyip gidecekti. Aldığı emir Savoy'a dönmesini ve başka bir randevu ayarlanacağını bildirmişti. Warfield acaba daha geç bir saatte tekrar gelmesini isteyecek miydi? Yoksa sokağın köşesinde yeterince bekledikten sonra gecenin geri kalanını istediği gibi geçirmekte özgür olduğunu mu söylemek istemişti? Talimat çok açıktı ama başka türlü yorumlamak da olasıydı. Eğer isterse birkaç kez araç değiştirerek Soho'ya gidip Hammond ile buluşabilirdi. Gözetleyenler Warfield'ın gelmediğini saptayacakları için bu seçeneği değerlendirebilirdi. ''Aman Tanrım'' diye düşündü Alex, ''bana neler oluyor? Kelimeler ve farklı anlamları, seçenekler ve emirlerin yorumlanması. Kim bana emir verme hakkına sahip olabilir?'' McAuliffe emir alacak bir insan değildi ama sigarasını dudaklarına götürürken elinin titremesi emir almakta olduğunu gösteriyordu. Ne kadar süreceği de belli değildi. Artık özgür olmadığını anlıyordu. Kol saati tam 12'yi gösteriyordu. Hepsinin canı cehenneme, derhal gidecekti. Alison'a telefon edip bir içki içmek için gelmek istediğini söyleyecekti. Hammond bütün geceyi Soho'da geçirebilirdi. Barın ismi de ne kadar saçmaydı. St. George'un Baykuşu, onun da canı cehenneme. Rolls-Royce'un güçlü motorunun sesi gecenin sessizliğini yırttı ve araç kaldırımın kenarına yanaşıp McAuliffe'in önünde durdu. Şoför aceleyle yerinden fırlayarak kapıyı açtı. Her şey öylesine çabuk oldu ki Alex'in sigarasını yere atıp arabaya binmekten başka seçeneği kalmadı. Planlarının bir anda bozulması karşısında bocaladı. Julian Warfield büyük arabanın içinde kaybolmuş gibi köşede oturuyordu. ''Sizi son dakikaya kadar beklettiğim için özür dilerim Bay McAuliffe. Önemli bir işim çıktı.'' ''İşlerinizi her zaman büyük bir gizlilik ve aynı zamanda karşınızdakini şoka uğratmak üzere mi planlarsınız?'' diye sordu Alex otururken. Sakin bir sesle konuşabildiği için rahatlamıştı. ''Bir içki içer misiniz? Preston arabaya bir bar yaptırmış.'' diyerek ön koltuğun arkasını işaret etti Warfield. ''Şu kolu çekin.'' ''Hayır teşekkürler, şimdi değil, belki daha sonra içerim.'' ''Yavaş ol Alex, Tanrı aşkına dikkatli ol. Hammond bütün gece bekleyebilir. 2 dakika önce onu bekletmeyi planlıyordun.'' Yaşlı adam cebinden bir zarf çıkardı. ''Önce iyi haberi vereyim. Ekip üyelerine itirazımız yok. Yalnızca birkaç önemsiz soru var. Seçiminizi çok iyi yaptığınızı düşünüyoruz.'' Warfield'ın anlattıklarına göre şirketin ilk tepkisi olumsuzdu. Ancak asıl neden güvenlik ya da nitelik değildi. Yalnızca kadınların böyle bir alan çalışması için uygun olmayacağı düşünülmüştü. Geleneklere göre uzak bölgelerde yapılacak araştırma gezilerine yalnızca erkekler katılırdı ve kadınların varlığı bir sürü sorun yaratabilirdi. ''Yani listenin başındaki 2 ismi reddettik ama Wells isimli kadını listeden çıkarırsak kocasının da katılmayacağını fark ettik. 5 kişiden 3'ünün reddedilmesinin sizi üzeceğini biliyorduk. Fakat anlayışla karşılayacağınızı da hesaba kattık. Sonra hepimizden çok daha iyi düşündüğünüzü anlayıverdik.'' ''Benim hiçbir stratejim yoktu Warfield. Yalnızca bulabildiğim en iyi ekibi oluşturmaya çabalıyordum.'' McAuliffe bunu söylemek zorunda hissetti kendini. ''Belki bilinçli olarak değil ancak nitelik açısından harika bir grup kurmuşsunuz. Ayrıca kendi alanlarında başarılı olan 2 kadın uzmanın katılması da çok önemli bir gelişme yaratmış.'' ''Niçin?'' ''Kadın uzmanların varlığı işe kendine özgü bir masumiyet kazandırıyor. Kraliyet Tarih Derneği'nin verdiği ödenekle kendilerini mesleklerine adamış kadın ve erkeklerin bir arada çalışması yalnızca erkeklerden oluşan bir ekipten çok farklı bir görüntü yaratır. Gerçekten çok akıllıca verilmiş bir karar.'' ''İstediğinizi düşünebilirsiniz ama benim amacım bu değildi.'' ''Yine de sonuç değişmez. Bu düşünceli davranışı bizimkilere gösterince derhal kabul ettiklerini söylememe herhalde gerek yok.'' ''Sizin istediğiniz her şeyi onaylayacaklarından kuşku duymuyorum. Önemsiz sorular neler?''
''Üzerinde düşünmek isteyeceğiniz bazı bilgiler demek daha doğru olacak.''
Yaşlı adam uzanıp bir lamba yaktı ve cebinden çıkardığı kağıtları zarfın üzerine koydu. Gözlüklerini düzelterek elindekilere bir göz attı. ''Jensen ile Wells çifti politikanın sol kanadında çok etkin. Barış yürüyüşlerine, gösterilere filan katılıyorlar.''
''Bu etkinliğin meslekleriyle ilgisi yok. Ada yerlilerini organize etmeye kalkışacaklarını pek sanmam.''
Bilinçli olarak usanmış gibi konuşuyordu Alex. Eğer Warfield buna benzer sorular soracaksa Alex'in adayların meslekleri dışındaki özellikleri üzerinde durmadığını önceden öğrenmeliydi.
''Jamaika'da büyük bir politik dalgalanma yaşanıyor. Ekibinizdekilerin bu konuda açık sözlü olmaları bizim için yararlı olmaz.''
McAuliffe dönüp ufak tefek ihtiyara baktı. Adam dudaklarını büzmüş, kemikli parmaklarıyla kağıtları tutarken loş sarı ışık cildine garip bir renk vermişti.
''Böyle bir şey olursa, ki olacağını hiç sanmıyorum, ben Jensen'ların sesini kesebilirim.''
''Buna karşılık sol görüşlü insanların ekipte bulunması sizin yararınıza olacaktır. Bilinçli olarak Dunstone ile çalışmayacaklarını düşünmek gerekir.''
''Evet,'' dedi Warfield alçak sesle, ''bunu biz de düşündük. Sonra şu Ferguson denen adam, Kraft Vakfı ile başı derde girmiş.''
Bana kuadifleri konusunda son derece önemli bir buluş yapınca başı derde girmiş. Kraft'ın anlaşılan ödü patlamış.
Kraft'la aramızın bozulmasını istemeyiz doğrusu. Ferguson'un ekipte bulunması bazı soru işaretlerine yol açabilir. Kraft, Jamaika'da çok sevilir.
Kendi alanında Ferguson'dan daha iyisi yok. Ben onu Kraft'tan uzak tutarım.
Bu nokta çok önemli. Bir hata yapmasına izin veremeyiz.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 54.